Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâle Allahu ya İsa inni mutevaffike ve rafiuke ileyye ve mutahhiruke minellezine keferu
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 21, Azar 1399, Hicri Kameri 25, Rebüsani 1442 ve Miladi Takvim'de 11 Aralık 2020 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı ile Türkiye-Suriye ilişkileri ve Suriye Dışişleri Bakanı Tahran ziyareti etrafında yapılan röportaj İslam'da Ahlak, İran'a Gezelim, Görelim, İslam'ı Tanıyalım ve Yaşam Anahtarları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlık. Dışişleri Bakanı Zarif, "Aziz Azerbaycan Cumhuriyeti hakkında kimse bizimle konuşamaz," dedi. Türkiye Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran'da son bir günde koronadan 232 kişi hayatını kaybetti. Ayetullah Nuri Hemedani, Şehit Fahrizade'nin kalleşçe öldürülmesi Amerika'nın İran milletiyle düşmanlığının güçlü bir kanıtıdır açıklamasında bulundu. Türk savaş uçakları Duhok'u bombaladı. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'deki açıklamalarına verdiği tepkide kimsenin aziz Azerbaycan hakkında konuşamayacağını söyledi. Zarif, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Bakü'de Azatlık Meydanı'nda okuduğu şiirle ilgili açıklamada bulundu ve tepkisini gösterdi. Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanlışlıkla Bakü'de okuduğu şiirin Aras'ın kuzeyinin ana toprakları İran'dan zorla ayrılmalarıyla ilgili olduğu söylenmemişti, dedi. Zarif, acaba bu şiirle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliği hakkında konuşulduğu anlaşılmadı mı? Aziz Azerbaycan'la ilgili kimse konuşamaz, diye yazdı. Dün Bakü'de düzenlenen geçit töreninde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Aras Nehri ile ilgili bir şiir okumuştu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün yaptığı açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Bakü ziyaretinde müdahaleci ve kanunsuz açıklamasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örsün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü ziyaretindeki müdahaleci açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye Büyükelçisi'ne İran'ın sert itirazlarının iletildiğini kaydeden İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Tahran'ın Ankara hükümetinden derhal açıklama istediğini söyledi. Hatipzade, Türkiye Büyükelçisi'ne toprak iddiaları ve savaş yanlısı ve yayılmacı imparatorluklar döneminin yıllardır sona erdiği aktarıldı dedi. Bunlara ilaveten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Türk Büyükelçiye İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne kimsenin müdahale etmesine izin vermeyeceği ve ülkenin görkemli tarihinin gösterdiği gibi ulusal güvenliği hakkında asla taviz vermeyeceği bildirildi diye konuştu.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı. Lari açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 232 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 9594 yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 51.728'e, vaka sayısının da 1.092.617'ye çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 5.760'ının durumunun ağır olduğunu söylenen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 787.853'e ulaştığı bilgisini verdi.
İran'ın taklit merci alimlerinden Ayetullah Hüseyin Nuri Hemedani, şehit bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin korkakça öldürülmesini Amerika ve Batı'nın İran milletiyle düşmanlığının güçlü ve canlı bir kanıtı olduğunu söyledi. Ayetullah Nuri Hemedani, şehit Fahrizade'nin ailesiyle yaptığı görüşmede, şehit Fahrizade'nin şehitliğinin Allah yolunda bilimde ilerlemenin ve halka hizmet etmenin ve ömür boyu süren bir mücadelenin meyvesi olduğunu belirterek, İran milletinin ilerleme yolu durmayacak. Şehit Fahrizade'nin öğrencileri de bu yola daha fazla yoğunlaşacaklar ve onun yolunu sürdürecekler dedi. Ayetullah Nuri Hemedani, şehit Fahrizade suikastini dünya emperyalizmi ve Batı'nın İran milletiyle düşmanlığının açık bir belgesi olduğunu belirterek, Amerika İran halkının bir numaralı düşmanıdır. Çünkü İslam Cumhuriyeti'nin üzerinden geçen 40 yıldır İran İslam devrimine karşı suikast ve yaptırım gibi yöntemler kullanarak İslam İran aleyhinde hiçbir girişimden kaçınmadı dedi. Ayetullah Nuri Hemedani, İran milletinin tüm sorunları direniş, sabır, metanet ve karşılıklı saygı ile aşacağını söyledi.
İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Siyonist rejim ve aşırılık yanlıları Şehit Fahrizade suikastının cezasını kesinlikle ödeyecekler ve İran milleti uygun zamanda onlardan şiddetli intikamını alacak dedi. Tümgeneral Selami, nükleer bilim insanı Şehit Fahrizade'nin bugün evine giderek ailesiyle görüştü ve görüşmede vahşi teröristlerin cinayeti Şehit Doktor Fahrizade'yi daha da onurlandırdı, daha da yüceltti. Bu şehidimiz Amerikalılardan intikamını alan Kudüs Gücü Komutanı Şehit Kasım Süleyman'ı gibi her zaman düşmanların hedefindeydi dedi. Tüm General Selami, Büyük Şeytan Amerika ve Siyonist İsrail rejimi tarafından bu milletin evlatlarının terör yoluyla mazlum bir şekilde şehit edilmelerinin büyük bir iftihar olduğunu belirterek, bunların aynı zamanda İslami İran'ın da büyük iftiharları olduğunu, kuşkusuz özellikle de Şehit Fahrizade olmak üzere şehitlerin şanlı yolunun eskisinden daha parlak bir şekilde sürdürüleceğini söyledi. Tüm General Selami, işgalci Siyonist rejimin bu korkakça eylemlerle kendisinin çöküşü ve devrilişine daha da yaklaştırdığını, bu canilerin döktükleri kanlarda boğulacaklarını belirterek, Siyonist rejim ve yandaşları bu barbarca suçların bedelini kesinlikle ödeyecek ve büyük İran milleti zamanı geldiğinde onlardan şiddetli intikamını alacak dedi.
İran Kültür ve İslami Şan Bakanı Salihi, Batı Asya bölgesindeki tüm aktif gruplar ve aktörlerden oluşan kapsamlı bir koalisyon yoluyla bölgede barış tesis etmenin zaruri olduğunu söyledi. İran'a göre Salihi, Batı Asya'da barış ve insan haklarının geleceği konulu ikinci uluslararası konferansta yaptığı konuşmada, Batı Asya halkları binlerce yıllık tarih boyunca barış içinde beraber yaşamışlar ve güçlü bağlara sahiptir dedi. Salihi açıklamasının devamında şunları kaydetti. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti bölgede barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması için bölge ülkelerine elini uzattı. Amerika ve Siyonist rejim bölünmeler ve parçalanmalar oluşturarak, tekbir ve Siyonist terörist grupları kullanarak bölgede kriz yaratmaya çalışıyor. Kapsayıcı barış yerine koalisyon oluşturarak birbirlerinden uzaklaştırıyor ve koparıyor. İran Kültür ve İslam İrşad Bakanı açıklamasının devamında Batı Asya bölgesindeki güçlü barış ve bir arada yaşama kültürünü ilahi dinlerin varlığına borçlu olduğunu belirterek ilahi dinler, ilkeler ve öğretiler ve bu bölgedeki halkların yakınlaşmasında büyük etkiye vesile olmuş ve bu durum bölge milletlerinin birlik ve beraberliğinin temelini oluşturmuştur dedi. Salih'i Batı Asya bölgesinde barış kültürünün yok edilmesinin en önemli faktörler olarak Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere batılı ülkelerin müdahalesinin militarizmi Siyonist rejiminin işgalini ve tekfir grupları nitelendirerek bu sorunlar karşısında halkların yakınlaşması gerektiğini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Irak Devleti ve Milletinin IŞİD terör grubuna karşı zaferinin 3. yıl dönümünü kutlayarak uluslararası camianın bu akımın düşünce olarak güçlenmesi karşısında uyanık olmasını istedi. Hatipzade yaptığı açıklamada bu zaferin terörizm karşısında Ayetullah Sistani'nin ilham verici dini merciliğinin Irak Devleti ve Milletinin iradesinin sonucu olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak Devleti ve halkının terör örgütü IŞİD ile mücadelesinde verdiği desteği hatırlatan Hatipzade, İran Devleti ve Milleti her zaman Irak Devleti ve Milletinin yanında olmuştur ve Irak'ın toprak bütünlüğü, istikrarı, güvenliği, gelişmesi için elinden geleni yapmıştır dedi. Hatipzade, iki ülke şehitlerinin bu kutsal savaşa kanları birleşmiştir. İki devletin terörizm ve radikalizm mücadele öncüleri Şehit Kasım Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetindeki birlikteliği en yüksek düzeye çıkmıştır dedi. Terör örgütü IŞİD'in askeri gücünün hezimete uğradığını belirten Hatipzade, tekfirci, insanlık dışı, terörist düşüncelere gizli ve açık bölgesel ve bölge dışı desteklerin devam ettiğini ve uluslararası camianın bu hususta son derece uyanık olması gerektiğini söyledi. Irak'ta yetkililer IŞİD'in yenilgisinin 3. yıl dönümünde Şehit Kasım Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis'i övdüler. Irak Başbakanı konuşmasında Şehit Kasım Süleymani ve Şehit el-Mühendis gibi kardeşlerin ve dostların IŞİD'in yenilgisinde büyük yardımlarının olduğunu söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını eleştirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım öngören tedbir imzalamasının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk değerlendirme geldi. Erdoğan konuyla ilgili açıklamasında Amerika'nın kalkıp kaçsa diye bir olayla Türkiye'yi karşı karşıya getirmesi bir defa NATO'daki çok önemli bir ortağına yapılan bir saygısızlıktır dedi. Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nden dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Türkiye'nin geçen yıl Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Amerika'nın Türkiye'ye yönelik olarak aldığı yaptırım kararının hatırlatılması üzerine şunları söyledi. Türkiye bir NATO ülkesidir. Amerika da bir NATO ülkesidir. Kaldı ki NATO'nun ilk beşi içerisinde Türkiye önemli bir ülkedir. Yani sıradan bir ülke değildir. Gerek Sayın Trump döneminde gerek Sayın Obama döneminde her zaman iftiharla Türkiye gibi bir NATO ülkesine sahibiz denilirken şu anda Amerika'nın kalkıp kalksa diye bir olayla Türkiye'yi karşı karşıya getirmesi bir defa NATO'daki çok önemli bir ortağına yapılan bir saygısızlıktır. Ben olaya böyle bakıyorum.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Avrupa Birliği'nin Ankara'ya yönelik yaptırımlarını eleştirdi ve yasa dışı ilan etti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise bazı Türk şirketleri ve vatandaşlarına bazı yaptırımlar getirme kararı konusunda anlaşan Avrupa Birliği liderlerine tepki gösterdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı 10-11 Aralık'ta gerçekleştirilen Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonuçları hakkında yazılı açıklama yayınladı. Türkiye'ye karşı haksız bir tutum sergilendiği görüşü dile getirilen açıklamada özellikle Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege ve bölgesel konularda esasen Avrupa Birliği'nin büyük kesiminin de benimsemediğini bildiğimiz ancak dayanışma ve veto baskısıyla 10 Aralık Avrupa Birliği zirvesi sonuçlarına konulmak zorunda kalınan yanlı ve hukuka aykırı tutumu reddediyoruz denildi. Türkiye, Avrupa Birliği 18 Mart mutabakatını oluşturan tüm konuların ön koşulsuz olarak ve bu konulardan birinin diğerinin koşulu haline getirilmeksizin güncellenmesine dair çalışmanın bir an önce başlatılması ortak menfaatimize olacaktır denilen açıklamada bu aynı zamanda Avrupa'da ve ötesinde karşılaştığımız ortak sınamalarımızın aşılmasına da hizmet edecektir denildi.
Türk askeri savaş uçakları Rakın kuzeyinde yer alan Duhuk'ta PKK mevzilerini bombaladılar. Muhabirimizin bildirdiğine göre Türk savaş uçakları bugün Duhuk eyaletinde yer alan Yukarı Pervari bölgesini bombaladılar. Şimdiye kadar söz konusu saldırıda can kaybının olduğuna dair bilgi verilmedi. Türkiye, Haziran ortasından bu yana Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgesinde PKK üyelerine yönelik saldırı bahanesiyle Irak topraklarının hakimiyetini çiğneyen girişimlerini sürdürüyor. Bu durum Bağdat hükümeti, siyasi partileri ve halkının kınamalarına neden oluyor. Irak Dışişleri Bakanlığı bu zamana kadar bu saldırılardan dolayı Türkiye'nin Irak Büyükelçisi'ni birkaç kez Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak nota vermişti.
Türkiye İçişleri Bakanlığı Şanlıurfa'da PKK, KCK, PYD, YPG örgütü mensubu bir şüphelinin üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken uygulama noktasındaki görevli polis tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yazılı açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin ve Urfa İl Emniyet Müdürlükleri YPG, PYD, PKK örgütü mensubu bir kişinin Suriye'den illegal yollardan getirdiği patlayıcı maddeyle sansasyonel eylemler yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bu sırada şüpheli üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken uygulama noktasındaki görevli polis tarafından etkisiz hale getirildi. Türkiye PKK, PYD, YPG örgütlerini terörist örgütler olarak ilan etmiştir.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörizmle İsrail'le diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya varan Faslı mevkidaşı Burita ile telefon görüşmesinde ülkelerin istediği ülkeyle ilişki kurabileceğini fakat bunun Filistin davası pahasına yapılmasına karşı olduklarını bildirdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çavuşoğlu, Faslı mevkidaşı Burita ile telefon görüşmesi yaptı. Çavuşoğlu görüşmede mevkidaşı Burita'ya her ülkenin istediği ülkeyle ilişki kurabileceğini fakat bunun Filistin davası pahasına yapılmasına karşı olduklarını belirtti. Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'la da telefonda görüştü. Bu görüşmeye ilişkin detaylar paylaşılmadı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.
Bu arada normalleşme karşıtı Fas Gözlem Evi Başkanı Ahmet Viyahman, Fas halkının Siyonist İsrail ile varılacak her türlü normalleşme anlaşmasına karşı olduğunu vurguladı. Lübnan El Meyadin kanalına konuşan Viyahman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Batı Sahra'nın Fas'a ait olduğunu resmen ilan etmesinin daha önce görmedikleri bir durum olduğunu belirterek, Birleşik Arap Emirlikleri bizim nezdimizde Siyonist İsrail'in tescilli uşağıdır ifadelerini kullandı. Fas, bu kararla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından terör rejimi İsrail'i diplomatik ilişki kuran 4. Arap ülkesi, Maghrib bölgesi düzeyinde ise tek ülke oldu.
Suriye'deki Amerika'ya bağlı demokratik güçler 105 IŞİD terör örgütü üyesinin ailesini Hasakeyn'in Elahullu karargahında serbest bıraktı. Fars Haber Ajansı'nın bugün verdiği habere göre sayıları 350'ye aşkın olan 105 IŞİD ailesi Suriye'deki Amerika'ya bağlı güçler tarafından serbest bırakılan 7. gruptur. Geçtiğimiz hafta Suriye İnsan Hakları Gözetleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada Amerika'ya bağlı güçlerin Elahullu karargahında 2 hafta önce de 110 IŞİD ailesini serbest bıraktığı belirtilmişti. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre 73 bine yakın nüfusu bulunan Elahullu karargahı terör örgütü IŞİD'in Suriye ve Irak'taki en büyük karargahı sayılıyor.
Rusya'nın Karaçay-Çerkesya bölgesinde istihbarat örgütü FSB merkezinin yakınlarında bir patlama gerçekleşti. Patlamada en az 6 devlet görevlisinin yaralandığı belirtildi. Patlamanın bir intihar saldırısı olarak değerlendirildiği bildiriliyor. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin öldürüldüğü de açıklandı. Olayla ilgili başka bir detay verilmedi.
Londra'nın doğusunda araçla düzenlenen bir saldırıda birçok kişi yaralandı. İngiliz Daily Mail gazetesine göre İngiliz polisi bugün verdiği haberde bu girişimin Londra'nın doğusunda yer alan Hackney mahallesinde meydana geldiğini ve polisin saldırının bir terörist saldırı olup olmadığına ise değinmediğini bildirdi.
Ve son haberimiz, Amerikan Başkanı Trump iktidarının son günlerinde idam mahkumlarının cezalarının infaz edilmesine karar verdi. Amerika'da 130 yıldır başkan değişimi dönemlerinde İdam cezaları infaz edilmiyordu. Fakat Amerika'nın seçilmiş başkanı Joe Biden 20 Ocak'ta göreve başlamadan önce 5 kişinin idam edilmesi planlanıyor. Bunun gerçekleşmesi durumunda Trump son 100 yılda döneminde en fazla kişi idam edilen Amerikan başkanı olacak. Ülkede Temmuz'dan 11 Aralık'a kadar 13 kişi idam edildi. 5 idam cezasından ikisinin bu hafta infaz edilmesi planlanıyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz, Fas ve ırkçı İsrail normalleşmesi için Trump'ın anlaşması etrafında. Amerikan Başkanı Donald Trump dün Twitter sayfasında yayınladığı bir mesajda Fas ve işgalci rejim İsrail'in tam diplomatik ilişkiler konusunda bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Trump ayrıca Fas'ın Siyonist rejimle ilişkilerinin normalleşmesi karşılığında Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıyan bir bildiri imzaladığını duyurdu. Aynı zamanda Fas yakın gelecekte Siyonist rejimle ilişkilerinin normalleştiğini de doğruladı. Fas kralı bunu tarihi bir olay olarak yorumladı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini tanıdığını duyurdu. Fas Krallık Sarayı ayrıca Amerika'nın İsrail'le normalleşme anlaşmasının bir parçası olarak yakında Batı Sahra'da bir konsolosluk açacağını da duyurdu. Fas'ın aslında Filistin davasına büyük bir ihanet olan İsrail'le ilişkileri normalleştirme girişimi İslam dünyasında ve hatta Fas içinde olumsuz tepkilere neden oldu. Fas İzleme Başkanı Ahmet Vihaman, Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesine tepki olarak şöyle dedi. Fas milleti Filistin halkının idealini, ulusal meselesi ve normalleşmeyi bir ihanet olarak görüyor. Trump'ın başkanlığı döneminde Amerika Siyonist rejim İsrail lehine benzeri görülmemiş adımlar attı. Trump'ın İsrail'e sunduğu hizmetleri arasında Trump yönetiminin ırkçı İsrail'in Washington'un Arap müttefikleri tarafından tanınmasını sağlama çabalarına değinmek mümkün. Aynı zamanda bu hedefe ulaşmak ve Amerika'daki Tel Aviv'e ve Siyonist lobileri olan bağlılığını göstermek için Trump şimdi Fas'ı İsrail'e ilişkiler kurmaya ikna etmek için eşi görünmemiş bir adım atmaya hazır. Bu adım Batı Sahra üzerinde Fas egemenliğinin tanınmasıdır. Batı Sahra, Kuzeybatı Afrika'da 1974'te İspanyol kolonizasyonunun sona ermesinden bu yana Maghrib saldırıları altında olan bir bölge. Polisario cephesi Batı Sahara'da bir siyasi askeri organizasyondur. Hareket, bağımsızlık kazanmak amacıyla Batı Sahara'daki İspanyol sömürge yönetimine karşı bir direniş grubu olarak 1973'te kuruldu. 1976'da İspanyolların geri çekilmesinden sonra Polisario, İspanya'nın Batı Sahra'yı Fas ve Moritanya arasında bölme hareketine karşı çıkarak eski İspanyol kolonisinde Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti'ni kurdu. Moritanya ve Polisario 1979'da barışarak Sahra Cumhuriyeti'nin güney bölümü Vadi el-Zahab'a geri verildi. Fas ise Savguye el-Hamra olarak bilinen Batı Sahra'nın tüm kuzey kesimini kendi işgalinde tuttu ve topraklarına ilhak etti. O zamandan beri Polisario cephesi Fas'a karşı direndi. Fas, referandumun Maghrib'den ayrılma değil, bölgenin özerkliğiyle ilgili olması gerektiğini savunarak Batı Sahra'da kendi özerk hükümetini ve bölgede kendi yönetimi altında bir yerel yönetim ve parlamentonun varlığını istiyor. Ancak Polisario cephesi plana karşı çıkıyor ve Batı Sahra'nın kaderi konusunda referandum çağrısı yapıyor. Fas, Trump'ın Batı Sahra'yı ülkenin bir parçası olarak tanıdığına göre artık ilhak yolunda büyük bir adım attığına inanıyor. Ancak Polisario, Trump'ın eyleminin yasa dışı olduğunu vurguluyor. Cezayir merkezli Polisario Büyükelçisi Abdülkadir Talip Ömer, Trump'ın Batı Sahra'yı bir ülkeye verecek mülkiyeti yok ve bu tüm uluslararası hukuka ve Güvenlik Konseyi kararlarına aykırıdır, dedi.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise IŞİD'den 3 yıl sonra Irak'ın güvenlik durumu etrafında. Aralık 2020 Irak'ın IŞİD terör örgütüne karşı zafer kazanışının 3. yıl dönümüdür. IŞİD terör örgütü 2014 yılında Irak'a saldırmakla bu ülke coğrafyasının yaklaşık 1/3 birini işgal etti. Bu cani terör örgütü dünyada eşine rastlanmayacak kadar Irak'ta vahşi cinayetlerin altına imza attı. Irak ordusunun IŞİD saldırdığında pratikte işlevsiz hale geldiği bir sırada Irak Şialarının yüksek merci Ayetullah Sistani'nin fetvasıyla Haçlı Şabi Hareketi kuruldu. Irak güvenlik ve Haçlı Şabi güçleri 3,5 yıl mücadelenin ardından 10 Aralık 2017 yılında IŞİD terör örgütüne karşı zafer kazandığını ve IŞİD terör örgütünün imha edildiğini ilan etti. Bu arada Iraklı yetkililerin belirttiğine göre İran İslam Cumhuriyeti'nin IŞİD ile mücadelede belirgin ve etkileyici rolü olmuştur. Şimdi 3 yıl aradan sonra şu soruyu cevaplamak gerek. IŞİD sonrası Irak'ın güvenlik durumu nasıldır? IŞİD terör örgütü Irak'ta imha edilip ülkenin coğrafyası korunsa da bu terör örgütünün kalıntıları Irak'ta hala bulunmakta. Tabii IŞİD kalıntıları 2014 öncesine kadar geçmişi olup Irak'ın çeşitli bölgelerinde terör eylemlerini sürdürüyorlar. IŞİD'in bu insanlık dışı eylemlerinden amacı Irak güvenlik ve Haçlı Şabi güçlerini hedef almaktır ve buna karşı Irak güvenlik ve halk güçleri ülkenin farklı bölgelerinde IŞİD kalıntıları ile mücadeleye devam ediyorlar. Bir diğer nokta ise IŞİD'in Irak'ta ortadan kaldırılmasına rağmen ülkenin hala güvensizlikle karşı karşıya bulunmasıdır. Ancak Irak'taki güvensizliğin türü değişti. Bugün Irak çeşitli bölgelerde sık sık sokak gösterilerinin oluşumuna tanık oluyor. Bu gösteriler sokak şiddetine dönüştürülüyor. Örneğin 2019 yılının sonlarında Ekim ayında başlayan protestolarda 500'den fazla kişi öldü, yaklaşık 7000 kişi yaralandı. Bu nedenle güvensizlik IŞİD sonrası Irak'ın en önemli özelliklerinden biri olmaya devam ediyor ve ülke güvenlik açısından kırılgan durumdadır. 2014'ten 2017'ye kadar Irak'taki en önemli güvensiz aktör IŞİD terör örgütü oldu. Dolayısıyla Haçlı Şabi ve güvenlik güçlerinin düşmanı da biliniyordu. IŞİD'den 3 yıl sonra Irak'taki güvensiz aktörler de çeşitlendi. IŞİD'in kalıntıları şimdi Irak'ın güvenliğini hedefliyor ve ülkenin çeşitli yerlerinde sapkın akımlar, Baasçılar ve Amerikan ordusu ile birlikte güvensizlik yaratıyor. Aradaki fark şu ki IŞİD kalıntıları, sapkın akımlar ve Baasçılar Irak'ta sokak şiddeti yaratmak için sokak gösterileri kullanıyorlar ve Amerika ara sıra direniş gruplarına saldırmaya devam ediyor. Örneğin Kudüs Gücü Komutanı Şehit Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'e suikast gibi terörist operasyonlar gerçekleşti. Bu arada ordu ve halk seferberliği Haçlı Şabi güçleri 2014 ila 2017 yılları arasında düşmanı tanıyor ve onunla savaşabiliyordu. Ancak artık düşmanı tespit etmek zor ve faaliyetlerin doğası gereği onlarla savaşmak çok daha zorlaşmıştır. Bugün Irak alanını güvensiz kılan aktörler, insanları Irak hükümetinin bazı kısımlarına karşı birleştirmek için siber alanı kullanmaya ve gerçekleri alt üst etmeye çalışıyor. Sonuç olarak IŞİD ile mücadele sırasında çoğu Iraklı grubun ciddi bir kararlılığı ve kelimenin tam anlamıyla bu düşmanla savaşmak için hiç işbirliği vardı. Ancak bugün Irak'taki tehditlere ve güvensiz aktörlere karşı mücadelede daha az ulusal fikir birliği vardır. Ve bu mesele bu ülkede güvenlik kırılganlığının devam etmesine neden olmuştur. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, dünkü röportajımızda Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın Tahran'a gerçekleştirdiği ziyaretten yola çıkarak Suriye-İran ilişkiler üzerinde durduk. Sohbetimizin ikinci bölümünü bu yayında sizlerle paylaşacağız. Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı bizimle birlikte. Ercan Bey, hoş geldiniz efendim.
Merhabalar.
Şimdi dün de ifade ettiğimiz üzere Suriye'nin bölünmez bir ülke olduğu artık herkes için aşikar ve ispatlanmıştır. Bu karşılıklı münasebetlerin Türkiye ile Suriye arasında da gerçekleşmesi temenni edilir. Türkiye'deki zihniyet Suriye ile doğrudan ilişki kurma konusunda nasıldır? Yani nasıl bir algı vardır bu konuda?
Şimdi zaten Suriye'deki sorun da Türkiye ile Suriye yönetiminin arasındaki diyaloğun daha da kuvvetlendirilmesi,
evet,
devam ettirilmesi ve birbirlerine daha olumlu yapıcı bakmaya geldi. Bu konuda da mesafe alınacağına inanıyorum. Şu korona süreci atlatılsın. Çünkü başka seçenek kalmadı. Yani Türkiye Suriye yönetimine zaten tanıyor. Toprak bütünlüğünü kabul ediyor. Ve Suriye yönetimiyle sağlıklı bir diyalog kurarsa bu kalan sorunları da çözer. Türkiye de rahat eder. Çünkü Suriye'deki mesele uzadıkça Türkiye'ye faturası daha ağır. Çünkü Türkiye'de 3,5-4 milyon yakın Suriyeli vatandaş var, misafirimiz var. Bunlar da gitmek istiyor ülkelerine. Yazık yani, 10 yıldır Türkiye'de kalıyorlar. Hiç kimse vatanından uzak kalması doğru değil, sağlıklı değil. Ve bu sorun kaldıkça da daha da kangrenleşiyor. Onun için Türkiye'nin, Suriye'nin geçmişteki bazı sorunları bir kenara bırakarak, geleceğe bakarak, geleceği kurtararak bir an önce masaya oturup aralarındaki sorunları açık net görüşerek çözmeleri gerekiyor. Ben bu sürecin de yaşanacağına inanıyorum. Çünkü Rusya ile Türkiye beraber stratejik ortak, hakikaten çok büyük meseleleri çözdüler. Çok büyük mesafe aldılar. Bakın, bütün dünya korona ile boğuşurken Rusya, Türkiye, İran iyi bir anlaşarak 30 yıldır Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasını sağladı. Bu birlik sağladı. Üç ülkenin anlayışı, olaya yapıcı yaklaşımı, birbirleriyle rekabet etmeden bölgemizdeki bu hakikaten 30 yıldır yaşanan sıkıntıya 44 günlük bir savaşla son verdiler. Bu konuda Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını İran da tanıdı tekrar. Rusya, Türkiye de öyle. Dolayısıyla hiç kimse olumsuz bir yaklaşım göstermeden Azerbaycan kendi gücüne, askerine güvenerek tarihi bir başarı elde etti. Ermenistan da bugüne kadar ne kadar hatalı bir tutum içinde olduğunu yaşayarak gördü. Çok ağır bedel ödedi. Çünkü geçmişteki yaptığı da yanlıştı. Boyundan büyük iş yaptı. Yani Azerbaycan toprağının %20'sini işgal ediyorsun. İşgal ettiği bölgeleri şimdi gördük. Dostlar insan da yaşamıyor orada. O koca koca şehirler bomboş kalmış, harabe gibi olmuş. Yaşamayacaksan, orayı yeşertmeyeceksen, canlandırmayacaksan başkasının toprağını niye işgal ediyorsun? Sonra senin nüfusun yetmez büyük toprağa. Az bir nüfus var zaten. 1,5-2 milyon insan kalmış. Bütün Azerbaycan'a, Ermenistan'a versen ne işe yarar? Ermeniler orayı ihya mı edecek? Edemezler. Dolayısıyla birlik, beraberlik içinde yaşamak gerekiyor. İşte Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunu daha da yapıcı şekilde çözmek için oraya da bir Astana süreci öneriyorlar. Ben bunu da mantıklı buluyorum, destekliyorum. Bu çok önemli. Oradaki sorunu da daha büyümeden çözülür. Yani Ermenistan'da sağlıklı, sağduyulu sorunu kabul ederek belli şeyleri kabul edecek ve bu sorun artık tarihe karışacak. Aliyev, Sayın Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev de güzel bir teklifte bulundu geçenlerde. Hı hı. Rusya, Türkiye, İran, Azerbaycan, isterse Ermenistan da bu işe katılsın. Bölgesel bir pakt gibi bir şey kuralım dedi. Bu bölgeye daha da barış getirir dedi. Hakikaten bu çok önemli.
Evet.
Bunların örnek olması gerekiyor. İşte bunlar hep Astana süreciyle gelişen şeyler. O açıdan ben önemsiyorum.
Buyurun. Aynen. Son soru olarak Ercan Bey, şimdi küresel emperyalizm ve siyonizm direniş cephesi ülkelerini yıpratmaya ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığı bir sırada Suriye Dışişleri Bakanı Tahran'a ziyarette bulundu. Şimdi karşılıklı ilişkilerin stratejik seviyeye ulaştırılması için hangi şartların sağlanması lazım sizce?
Bir kere öncelikle her iki ülkenin de çok iyi anlaşması gerekiyor. Aralarında bir sorun olmaması gerekiyor.
Evet.
Sorunları masaya çok açık, net şekilde koymaları gerekiyor. Bir de o sorunu kendi güçleriyle çözme iradesinin olması gerekiyor. O güçte olmaları gerekiyor. Yani her iki ülkenin de yani Suriye'deki bir sorunu çözme kabiliyeti ve yeteneği ve iradesi olması gerekiyor. Bunun olduğuna inanıyorum. Suriye'de ciddi bir devlet. Çok tehlikeli, sıkıntılı aşamalardan geçmiş. 60-70 yıldır İsrail'in saldırgan politikalarına karşı kendini savunuyor. Geçmişte İsrail'e savaş yaşadı. Askeri tecrübesi de oldu. Son 10 yıldır zaten ülkesini bölmek için uluslararası komployu yerle bir etti. Burada büyük bir direnç gösterdi. Yani geleceğin çok saygın, güçlü bir devlet olacağını gösterdi Suriye. Kendi toprağına sahip çıkarak o direnerek en zayıf çok badireli günler geçirdi. Yani çok sıkıntılı. Neredeyse rejim devriliyor diyorlardı. Halkın desteğiyle ayakta kaldı. Orada yine İran'ın desteği çok önemli. Daha sonra o işte İran'ın Suriye'nin direnmesi, İran'ın destek vermesi Hizbullah'la beraber Suriye'nin daha da direneceği gözükünce, yıkılmayacağı gözükünce Rusya'da açıkça geldi, müdahale etti. Yani destek verdi. Sonra Türkiye'de Amerika'nın oyunlarını gördü. Politikalarını değiştirdi ve Suriye'ye girdi. Amerika'nın o koridoru, kukla devlet projesini yerle bir etti. Bunlar çok büyük zaferler, tarihi şeyler. Bundan sonra daha da yapıcı adımlarla hakikaten Rusya, Türkiye, İran, Suriye, buna Irak da dahil olur. Bölgesel bir pakt gibi bölgemizi kısa sürede kalkındırır, yaraları sarılır. Suriye'deki, Irak'taki yaralar. Suriye ve Irak'ın bu yaralarının acilen kapanması, bu sorunların ortadan kaldırılması gerekiyor ve burada 3-4 ülkenin destek vermesi gerekiyor. Vereceğine de inanıyorum. Bu da ayrı bir örnek olur dünyaya. Yani bir ülkeyi Amerika işgal etmiş, yakmış, yıkmış, yerle bir etmiş. Onun önemli dostları 3-4 büyük devlet geliyor, buna yardım ediyor ve bu ülkeler ayağa kalkıyor. Bundan sonraki süreçte de bu örnek girişim, çalışma bu dostluğu, beraberliği daha da perçinler. Bu açıdan Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın İran gezisini önemli buluyorum. Bir de Amerikalıların ve Siyonistlerin İran'daki bilim adamlarına yönelik uzun süredir yaptığı saldırılar 8 yıldır ara verilmişti. Tekrar başladılar saldırganlığa. İran bu yıl 2 tane büyük acı yaşadı. O şehitleri saygıyla anıyorum, rahmetle. Fahrizade'nin şehit olmasının ardından Suriye Dışişleri Bakanı'nın ilk defa İran'a gelmesi bu açıdan anlamlı, iyi bir mesaj. Yanınızdayız demek istiyorlar. Hakikaten yanındalar. Bu sürecin daha da iyi bir şekilde süreceğine inanıyorum.
Efendim, vakit aradığınız için çok teşekkür ederim Ercan Bey. Çok sağ olun.
Ne demek, ben teşekkür ediyorum.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde İran-Suriye ilişkilerinden yola çıkarak bölge gelişmelerine kısaca bir bakışımız oldu. Bugün sohbetimizde Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı uzman konuğumuz idi. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'da ahlak.
Değerli dinleyiciler, İslam'da Ahlak isimli dizi sohbetimizin 29. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde karı ve kocanın birbirine karşı haklarından söz etmek istiyoruz.
İslami hukuk sisteminde öne çıkan özelliklerden biri, her düzeyde ele alınan hakların çift taraflı olmasıdır. Allah ile insan, müminler ve peygamberler, ümmet ve imam, hükümdar ve insanlar, öğretmen ve öğrenci arasında olan haklar gibi çift taraflı hakları buna örnek vermek mümkün. Bu bağlamda ailede ve İslam hukuku kültüründe kadın ve kocaların karşılıklı hakları da titiz bir şekilde ele alınmıştır.
Hayati önem taşıyan aile kurumunda hakların ve hakların uygulanışı güvencelerinin gözetilmesine yönelik en önemli destek, kadın ve erkeğin değerler açısından sahip oldukları konumdur. İslam'da erkek ve kadının yaratılışındaki ilahi iradeye dayalı farklılıklar hariç, antropolojik açıdan erkek ve kadın ortak konuma sahiptir. Her ikisi de hayatın her alanında rol oynayabilirler. Konuyu açıklığa kavuşturmak için Kur'an'daki ayetlere değinmek istiyoruz.
Nahl suresinin 97. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Erkek olsun, kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa, kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız ve böyle direnen ecellerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Bu ayete göre Allah-u Teala sırf salih amel ve imanı pak ve hakiki mükafatlanmaya yol açan bir hayatın kriteri olarak belirlemiştir. Bu hususta ise erkek ve kadın arasında hiçbir ayrım da gözetmemiştir.
Allah-u Teala erkek ve kadının değeri bir amelde bulunduklarında mükafatların aynı olduğunu göstermek için Ali İmran suresinin 195. ayetinde şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ben, erkek olsun, kadın olsun ki birbirinizden meydana gelmişsinizdir, sizden bir şey yapanın emeğini boşa çıkarmam.
Erkek ve kadın arasındaki evrimsel ve yaratılış farklarına paralel olarak Bu görüş göz önünde tutulursa hiç şüphesiz karı koca arasında köklü ve koparılmaz bir bağ kurulur ve bu durum tüm bireysel ve sosyal alanlarda etki yapar. Allah-u Teala ise Ahzab suresinin 35. ayetinde bu koordinasyon ve uyumu en ritmik ve güzel ifadeleriyle şöyle anlatmıştır. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar, Allah için yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar, işte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır.
Bu ayet, Müslüman ve mümin erkek ve kadınların kapsamlı ve eksiksiz özelliklerini ifade etmenin yanı sıra, İslam'ın cehalet çağında ve günümüzde milletler ve dinler arasında var olan tüm baskıcı, aşağılayıcı, bencil ve fanatik ayrımları ve ayrımcılıkları da inkar etmektedir. Böyle ayrımcı bir toplumda batıl düşüncelerle ve yalan bahanelerle kadın hakları ihlal ediliyor. Böyle bir toplumda kadın ve erkek hakları her yönüyle çelişiyor. Bu çerçevede tek yanlılığın yıkıcı sonuçlarından biri, erkeklerde cahil ve kibirli hegemonya ruhunu canlandırması ve onlara irrasyonel arzularını kadınlara empoze etme fırsatı vermesidir.
Halbuki erkekler ve kadınlar birbirlerine karşı karşılıklı haklarından haberdar olurlarsa ve bu haklara bağlı kalırlarsa, saygı gösterme kültürü aşağılayıcı görüşlerin yerini alır ve zalimane üstün görme duygusu da ortadan kalkar. Kur'an-ı Kerim'in Hucurat suresinin 13. ayetinde ise şöyle buyurulmuştur. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkı ile bilmektedir, her şeyden de haberdardır.
Bu tevhide dayalı ve insancıl görüşün bir başka kazanımı da, ailede birlik kültürü yaratması, erkek ve kadın arasındaki zalimane sınırları ortadan kaldırması ve düşünce ve eylem birliğini meydana getirmesidir. Dahası karşılıklı haklar söz konusu olduğunda ve saygı kültürü hüküm sürdüğünde aşağılayıcı görüşler ortadan kalkar. Bu durum davranışsal ve sözlü tavırları da temelde etkiler. Bu durum aile gücüne ve iktidarına katkıda bulunur. Tam tersi de geçerlidir. Sonuç olarak ailede bir tür davranışsal ve sözlü kabalık oluşur ve saygılar da kaybolur.
Böyle bir durum dış ve iç bağları zayıflatır ve zamanla ailenin parçalanmasının temelini oluşturur. Evet, bazen yanlış kullanılan veya iğneleyici bir kelime ve yanlış veya hatalı duygusal bir davranış insan ruhunu da o kadar etkiler ki sevgiyi, kin ve tiksinti haline getirir. Bu nedenle de başta aile ocağı olmak üzere her alanda ve her fırsatta karşılıklı haklara da riayet edilmiştir. Ve İslam hukuk sisteminde ciddi olarak da eli aranan mantıklı ve ilkeli bir durum olmuştur. Ailenin hayatta kalması ve her şekilde sürekliliğini garanti eden de budur.
Değerli dinleyiciler, İslam'da Ahlak isimli dizi sohbetimizin 29. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ı gezelim, görelim.
Muhterem dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı Gezelim, Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü programımızı dinleyelim. Değerli dostlar, Rezevi Horasan eyaletinin ilçelerini gezdiğimiz seyahatimizin devamında bugün sizi İran'ın kırmızı altını safran diyarı olarak bilinen Turbat Heyderiye ilçesine götürmek istiyoruz.
Turbat Heyderiye ilçesi doğudan Tayyibat, Torbecam ve Reşthar ilçeleri, batıdan Kaşmer, kuzeyden Meşed, Nişabur ve Feriman ve güneyden Mevhelat ilçesine komşudur. Mazisi İslam öncesi ve Eşkaniler dönemine dayanan ve o dönemde Zave adı ile bilinen Turbat Heyderiye, Kameri 6. yüzyılda ünlü Arif Kutbettin Haydar vefat edince adını şimdiki adı ile değiştirdi. Turbat Heyderiye'de kentleşme tarihi Safeviler dönemine dayanıyor. Kentin imarlı hale gelme süreci de yaklaşık 200 yıl önce ve Gajarlar döneminin siyasi şahsiyeti ve ağalarından İshak Karai'nin hükümdarlığı döneminde başlamıştır.
İshak Karai, Turbat Heyderiye kentini onarmaya ve imarlı hale getirmeye başladı ve kentte gerçekleştirdiği büyük değişim yüzünden bu kent uzun yıllar Turbat İshak Han olarak anıldı. İran'ın çağdaş inkılapları olan 1906 Meşrute İnkılabı ve 1979 İslam İnkılabı sırasında Turbat Heyderiye, İran'ın istibdadla mücadelede öncü kentlerden biriydi. Turbat Heyderiye, Meşhed kentinden 140 ve başkent Tahran'dan 1005 kilometre uzaklıktadır. Kentin yüz ölçümü 53 kilometre kare ve deniz seviyesinden rakımı ise 1333 metredir.
Turbat Heyderiye ilçesi yılda yaklaşık 150 ton kuru safran üretimiyle önemli ürünün dünyada en büyük üreticisi ve yine Horasan yöresinde en büyük fıstık üreticisidir. Ve bu iki stratejik ürünün üretilmesinde seçkin konuma sahiptir. Yörede safran ve fıstık üretme potansiyeli yüzünden bu iki ürünle ilgili yan sanayilerinde geliştiği gözleniyor. İlçede 98 sanayi birimi ve 19 aktif maden bulunuyor ve bu açıdan Rezevi Horasan eyaletinin önemli sanayi merkezlerinden biridir.
Turbat Heyderiye Şeker Fabrikası, Zave Turbat Çimento Fabrikası, Zerrin Fayans Fabrikası, Tuz Bakır Kompleksi ve diğer bazı fabrikalar Turbat Heyderiye yöresinin sanayi tesislerinden bazılarıdır. Turbat Heyderiye'nin kentlerinden, Bayık ise İran'ın ipek merkezi olarak ün yapmıştır. İran'da üretilen ipeğin %80 kadarı bu kente üretiliyor. Kavun, fıstık ve badem de bu yörenin bazı tarımsal ürünleridir.
Yörenin Zermer köyünde bulunan altın madenleri İran'da altın külçe üreten ilk tesisleridir. Bu külçeler Tahran borsasında satışa sunuluyor. Yörede ayrıca dünyanın en zengin selen madenleri ayrıca barit, bontonit, kireç, kromit sanayide kullanılan toprak çeşitleri bakır, gümüş, firuze ve bazı süs taşları madenleri Torbat Heyderiye'yi Rezevi Horasan eyaletinin maden merkezlerinden biri yapıyor.
Evet, Rezevi Horasan eyaleti İran'ın en turistik eyaletlerinden biridir. Her yıl İran ve dünyanın birçok ülkesinden insanlar bu eyalete geliyor ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın kutsal türbesini ve eyaletin tarihi, doğal ve turistik cazibelerini ziyaret ettikten sonra güzel anılarla eyaletten ayrılıyor. Rezevi Horasan eyaletinin en ünlü armağanlarından biri safrandır. Eyaletin ürettiği safran, dünya genelinde ün yapan emsalsiz bir üründür.
Safran hoş kokulu ve güzel renkli bir baharat çeşididir ve İran yemeklerinde kullanılan baharatların arasında özel bir yeri vardır. İran halkı yemeklerde safran kullanmayı çok sever. Safran zambakgillerden bir çiçektir. 7 yıllık ömrü olan bu bitkinin yetiştirilmesi için uygun iklim ve şartlar gerekir. Safranın birçok çeşidi vardır ve çoğu çeşidi yabanidir ve yenmez. Safranın yemeklerde kullanılabilen tek çeşidi İran'ın Rezevi Horasan eyaletinde ve Güney Horasan'ın bazı bölgelerinde ekilen çeşididir. Bu arada safranın yemeklerden başka çeşidi ilaçların üretiminde de kullanıldığı belirtiliyor. Ama yine de bu bitkiye ün kazandıran şey yemeklerde özel bir tat ve renk kazandırmasıdır. Safrandan bazen sofranın süslenmesi için de yararlanıyor.
Aslında sadece İran halkı yemeklerde safran kullanma meraklısı değildir. Dünyanın en iyi safranı olan İran safranı için yabancı alıcıların olması bu iddianın ispatıdır. İran safranı en çok Almanya, Fransa, İtalya, Kanada, Hindistan, Lüksemburg, Japonya, İngiltere ve Fars Körfezi ülkelerine ihraç ediliyor. Turbat Heyderiye yöresi ise yılda 150 tonu aşkın kuru safran üretimiyle dünyada birinci sırada yer alıyor. İran ise yılda 150 ila 170 ton kuru safran üretimiyle dünya genelinde birinci sırada yer alıyor. Rezevi Horasan ise İran içinde safran üretiminde birincidir ve Turbat Heyderiye de tek başına dünya safran üretiminin %90 kadarını üretiyor.
Turbat Heyderiye ilçesinde çok sayıda tarihi eser bulunuyor. Bu eserlerin en önemli olanlarına Kacarlar dönemine ait Ebu Said Ebu'l-Hayran mezarını örnek vermek mümkün. Bu mezar 15 yıl önce İran'ın Milli Eserleri Listesi'nde kayda alındı. Ebu Said Ebu'l-Hayr adıyla ün yapan Ebu Said Fazlullah bin Ebu'l-Hayr, Ahmet Kameri 4. ve 5. yüzyıllarda yaşamış İranlı büyük arif ve şairdir. Ebu Said Ebu'l-Hayr, İranlı seçkin ariflerin arasında oldukça seçkin bir konuma sahiptir ve adı şiir ve irfanla bütünleşmiştir. Nitekim Fars şiirinde adından Mevlana ve Hayyam gibi şairlerin arasında söz ediliyor, oysa pek fazla şiirde yazmamıştır. İrfani düşünce tarihinde Ebu Said Ebu'l-Hayr, İran'da büyük arifler Hallaç, Bayezid, Bestami ve Ebu'l-Hasan Harakani gibi büyük düşünürlerin ve ariflerin arasında yer alıyor. Sühreverdi bu insanları eski felsefeyi yaşatan ve husrevani hikmeti sürdüren düşünürler olarak adlandırılıyor.
Kameri 6. yüzyılın büyük arifi ve Haydariye tarikatının kurucusu Kutbeddin Haydar'ın mezarı da Torbat Haydariye kentinde yer alıyor ve Safevi dönemine ait eserlerden biridir. Kutbeddin Haydar'ın mezarı yüksek bir eyvan, giriş bölümü ve kubbenin altındaki alandan oluşuyor. Bu alan yaklaşık 100 metrekaredir ve dış cephesinin planı çelifa şeklindedir. Şeyhin mezarı kubbenin altında yer alıyor ve üzerindeki ahşap parmaklık kameri 987 yılına aittir. Giriş bölümünün devamında bir mihrap bulunuyor. Bu bina çeşitli tarihi evrelerde restorasyona uğradı ve bazı değişikliklere şahit oldu.
Torbat Haydariye ilçesi coğrafi konum itibariyle eşsiz doğal güzellikleri içeriyor. Kentin kuzeyinde yukarı ve orta kamme bahçeleri, hisar ve senober ırmakları, Macan ırmağının şelalesi ve av alanı bu ilçenin doğal cazibelerinden bazılarıdır. Kentin turistik cazibelerini Milli Bahçe ve Pişku Orman Parkı gibi alanlara örnek vermek mümkün. Torbat Haydariye ilçesi ve Zavi ilçesinin dağlarında Bernay ve Caf sit alanları yer alıyor. Bu alanların bazı yerlerinde taştan güzel yükseklikler yaban yaşamı için uygun bir sığınak sayılıyor. Bölgede koç, kurt, kartal ve bazı kuşlar barınıyor.
Torbat Haydariye'nin çevresindeki dağlardan ve tepelerde Pişkuh Dağlık Parkı 800 hektarlık bir alanı kaplıyor. Bu park doğal manzaraları, havuzları, suni şelaleler, restoranlar, çocuklar için oyun parkı ile birlikte Rezevi Horasan eyaletinin örnek turistik merkezlerinden biridir. Bu parkta ayrıca yolcuların ve ziyaretçilerin barınması için Samin adında kamp açılmıştır.
Muhterem dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerine, kültürel ve doğal güzelliklerine sizlerle paylaştığımız İran'a Gezelim, Görelim başlıklı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün sizlerle İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'in kurtarıcı meselesine bakışını ele almak istiyoruz.
Geçen bölümlerde insanların ta eski zamanlardan bu yana saadet dolu bir yaşam arzu ettiğini anlattık. Gerçekte her insan içinde barış, huzur, adalet, kalkınma ve çok yönlü saadetin hakim olduğu bir toplumda yaşamak istemiştir. Geçen bölümde ayrıca çeşitli semavi dinlerde insanlar çökme sürecine girerek fesat ve kötülük her tarafa yayılmaya başladığında evrensel bir kurtarıcının geleceğini ve dünyanın durumunu düzelteceğini vaat ettiğini beyan ettik. İlahi dinler, beşeriyetin geleceği ve medeniyeti aydın ve parlak olduğunu ve dünyanın durumu en son mazlumların lehine değişeceğini müjdeliyor.
İslami düşünce alanında ütopya veya ideal kent konusundan söz açıldığında, bu semavi dinin öğretilerinde sosyal adaletle beraber parlak bir geleceğe umutlu bakış göze çarpıyor. Bu arada İslam dininde kurtarıcının zuhuru ile ilgili inancın, filozofların veya düşünürlerin düşünce ve görüşlerinden kaynaklanmadığı, bu inancın dayanağı vahiy ayetleri, hadisler ve kesin dini kaynaklar olduğu belirtilmelidir. İslami kaynaklar, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin soyundan büyük bir şahsiyetin ahir zamanda zuhur edeceğini müjdeliyor. Müslüman alimlere göre beşeriye tarihi tüm engebelerine rağmen iyi bir sonu olacak ve Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhuru ile birlikte dünyanın işi düzelecektir.
Dünyayı adaleti yaygınlaştıracak o imamı ve kurtarıcı beklemek ferecin bekleyişi olarak tabir ediliyor. Bu bekleyiş beşeri camianın tüm sorunlarından ve sıkıntıların kurtulması ve düğümlerin açılması için bir bekleyiştir. Kurtarıcının gelmesini beklemek, buna inanan insanların yaşamında da çok etkilidir ve yaşamlarında zulümle mücadele etme ruhunu geliştirir. Bir başka ifade ile kurtarıcıyı bekleyen insanlar mevcut durumu değiştirmeye çalışır.
Kur'an-ı Kerim talimlerinin kültüründe tarih, ilahi sünnetlere ve yasalara göre ilerler. Gerçi devran birkaç sabah zalimlerin isteğine göre olabilir. Fakat bu durum daimi değildir ve sonunda zalimlerin zorbalığı sona erer ve salihler dünyayı yönetmeye başlar ve o sırada adalet ve güvenlik bütün dünyaya hakim olur. Kur'an-ı Kerim ayetleri aydın bir gelecek vaat eder ve yeryüzünde iktidarın mümin kulların ve şayeste ricalin eline geçeceğini ve bu insanlar beşeri medeniyetin öncüleri olur.
Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur meselesine işaret ediyor. Bu ayetleri masum imamlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a ve adaleti yaygınlaştıran evrensel hükümetine işaret eden ayetler şeklinde yorumlamıştır. Kur'an-ı Kerim o Hazretin zuhur ve kıyametme konusunda hakkın batıla karşı nihai zaferi, mustazafların yeryüzünde iktidar olması, salihlerin ve iyilerin hakimiyeti, hak dini İslam'ı yayılması ve diğer tüm dinlere galip gelmesi şeklinde tabirlere kullanmıştır.
Bu bağlamda Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler İslam dininin evrensel hale geleceğini müjdeliyor. Örneğin Tevbe suresinin 33. ayeti şöyle buyurmakta. O Allah, müşrikler hoşlanmasalar da kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak din ile gönderendir. Bu ayet sonunda İslam dini tüm yeryüzünü saracağını ve dünyaya galip geleceğini müjdeliyor. İslam'ın dünyanın tümüne yayılması ise Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur etmesi ve İslam bayrağını dünyanın dört bir yanında göndere çekmesiyle nihai aşamasını tamamlayacaktır.
Kur'an-ı Kerim ayrıca yeryüzünde salihlerin iktidar olacağı ile ilgili müjdenin diğer bazı semavi kitaplarda da yer aldığına işaret ediyor. Örneğin Enbiya suresinin 105. ayetinde şöyle buyuruyor. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzüne ilk kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Bu ayet yeryüzünün nihai varisleri salih ve şayesli insanlar olacağının kesin olduğunu müjdeliyor. Yani yeryüzünde ve tüm kıtalarda ne varsa hepsi Allah'ın şayesli kullarının eline geçecektir. Salih insanların yeryüzünün mirasçıları olacağı konusu Hazreti Davud'un Zebur adlı kitabında da birkaç kez tekrarlanmıştır.
Kur'an-ı Kerim'in diğer bazı ayetlerinde de bu bağlamda benzer vaatlerden söz edilmiştir. Örneğin Kasas suresinin 5. ayetinde şöyle okumaktayız. Biz ise o yerde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve onları mukaddes topraklara varis kılmak istiyorduk. Yine birçok rivayete göre Hazreti Mehdi aleyhisselam ve ahir zamanda kuracağı hükümet bu ayetin tam mıstakı olacaktır.
Kur'an-ı Kerim Nur suresinin 55. ayetinde Allah Teala'nın şayesti ve mümin kullarına hükümeti vaat ettiğinden söz ederek şöyle buyurmakta. Allah sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını, onlar için beğenip seçti dini, İslam'ı onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve geçirdikleri korku döneminden sonra bunun yerine onlara güven sağlayacağını vaat etti. Çünkü onlar bana kulluk ederler, hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkar ederse işte bunlar asıl büyük günahkarlardırlar.
Bu ayet açıkça salih amelleri olan müminleri sonunda yeryüzünde iktidar onların eline geçeceğini ve Allahu Teala'nın yeryüzündeki halifesi olacaklarını müjdeliyor. Yine bu ayet İslam dini her tarafa yayılacağını ve güvensizlik, korku ve dehşetin huzur ve güvene dönüşeceğini ve nihayetinde tüm insanlar yegane Allah'a iman edeceklerini ve onun emirlerine boyun eğeceklerini ve ona şirk koşmayacaklarını da müjdeliyor. Bu ayette Allahu Teala yeryüzünde hükümeti mümin ve salih kullarına vaat ediyor.
Aslında bu ilahi vaat daha kısıtlı ölçekte İslam peygamberinin döneminde ve o hazretten sonra gerçekleşti. Böylece İslam dini sadece Hicaz Yarımadası'nda değil, dünyanın birçok bölgesine yayıldı. Gerçi bu ayetin anlamı çok geniştir. Fakat hiç kuşkusuz Hazreti Mehdi aleyhisselamın kuracağı hükümet, Şia ve Sünni alemlerin üzerinde hemfikir oldukları inanca göre yeryüzünü adaletle dolduracak evrensel hükümettir ve bu ayetin tam mıstakıdır. Hazreti Mehdi aleyhisselam alemin doğusu ve batısı iktidarının altına girecek ve yeryüzünde güvensizlik, korku ve savaş gibi durumları ortadan kaldıracak evrensel liderdir.
İmam Seccad aleyhisselam bu ayetin hakkında ve iman ederek salih amellerde bulunanlara hilafet vaat edilmesi konusunda şöyle buyuruyor. Onlar Allah'a andolsun bizim şialarımızdır. Allahu Teala bu işi bizim soyumuzdan birinin eliyle yapacaktır ki o da bu ümmetin mehdisidir. O yeryüzünü adaletle dolduracaktır, zulümle dolduğu gibi.
Bu ayete göre evrensel hükümetin en belirgin özelliklerinden biri güvenliği armağan etmesidir. Ahir zamanın evrensel iktidarında yeryüzüne güvenlik, huzur ve barış yayılacaktır. Barış ve güvenlik ise günümüz insanları yokluğundan acı çektikleri durumlardır. Bir başka ifadeyle hakiki barış ve güvenlik sadece İmam Zaman Aleyhisselam'ın hükümeti sayesinde gerçekleşir. Yani peygamberlerin yeryüzünde tevhid hakimiyetini ve adalet güvenliği hakim kılma çabaları ancak İslam peygamberinin soyundan olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla sonuca ulaşır. İslam peygamberi Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkında şöyle buyurmuştur: "Eğer dünyanın ömründen sadece bir tek gün geride kalmışsa, Allah Teala o günü benim soyumdan olan vaadı da benim adım olan biri yeryüzüne hakim olup, yeryüzünü zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracağı ana kadar uzatır."
İmam Zaman aleyhisselam kıyam ettiğinde dünyada adalet ve özgürlük güneşi parlayacaktır. O hazret sevgi dolu elleriyle dostluk ve gönül birlikteliği tüm dünyaya yayacaktır. O hazret cazip yüzlü, güzel görünümlü ve keskin bakışlıdır. Hazreti Mehdi aleyhisselam yüce Allah'ın azameti karşısında mütevazi ve alçak gönüllüdür. Hazreti Mehdi aleyhisselam mükemmel bir şahsiyet, iyi ahlaklı ve adil bir liderdir. O hazret hakkı tüm insanlara aşikar eder ve hidayetin parlayan meşalesiyle dünyayı aydınlatır.
İslam peygamberi Hazreti Mehdi aleyhisselam hakkında şöyle buyurmuştur: "Mehdi benim ıtretim ve ehli beytimdendir." Allah Resulü bir başka yerde de şöyle buyurmuştur: "Sizleri ahir zamanda Mehdi'nin zuhuru ile müjdeliyorum. O en zorlu devranda ve her tarafa fitne ve ihtilaf ve güvensizlik hakim olduğu sırada zuhur edecek ve Allah Teala onun eliyle yeryüzünü eşitlik ve adaletle dolduracaktır.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Sıla-i Rahim, Yüce Allah katında o kadar önemlidir ki, bu amelin mükafat bakımından en hızlı ibadet olarak belirlemiş ve uhrevi mükafatın yanında dünyevi ve çabucak ulaşılan mükafat da belirlemiştir. Öyle ki günah işlemiş bir hanedan kendi aralarında sıla-i rahimde bulunursa mal varlığı artar ve birbirine iyi davrandıkları takdirde ömürleri de uzar. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim sıla-i rahim ederse Allah onu sever ve rızkını artırır ve ömrünü uzatır ve onu vaat ettiği cennete götürür. İmam Sadık aleyhisselam da şöyle buyurur. Sıla-i rahim ve yakınlar ve akrabalarla bağları güçlendirmek ve komşulara iyilik etmek, evleri ve kentleri imarlı eder ve ömürleri uzatır. Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.